Yoksulluğun cılız parmakları. Sorunu Edmund adayı açtığım zaman üzerinde ciddi ciddi düşündü. "Demek kafanı kurcalayan bu," dedi. "Evet efendim, ev değiştirdiğimizde Luciano'nun da bizimle gelmemesinden korkuyorum." "Bu yarasanın seni çok sevdiğine inanıyor musun?" "Evet, seviyor." "Yürekten mi?" "Buna hiç kuşkum yok." "Öyleyse arkandan geleceğine de inan. Ortaya çıkmakta gecikebilir. Yine de bir gün seni kesinlikle bulacaktır." "Oturacağımız yerin sokak adını ve numarasını ona şimdiden söyledim." "İyi, öyleyse iş daha kolaylaştı demektir. Başka bağlantıları olduğu için kendisi gelemezse sana bir kardeşini, bir yeğenini, ailesinden başka birini yollar ve sen bunun farkına bile varamazsın." Yine de kafam hala aynı şeyle doluydu. Okuma bilmediğine göre Luciano'ya ev numarasını ve sokak adını vermek neye yarayacaktı ki? Ama belki de kuşlara, uçuş böceklerine, kelebeklere sorabilirdi. "Merak etme Zeze," dedi Edmund adayı. "Yarasalarda yön bulma yeteneği vardır." "Ne vardır dediniz dayıcığım?" Yön bulma yeteneğinin ne olduğunu anlattı bana ve bilginliğine bir kez daha hayran kaldım. Sorunun böylelikle çözümlenince bizi bekleyen sonu, yani taşınma fikrini herkese anlatmak için sokağa fırladım. Büyüklerin çoğunluğu neşeli bir sesle şöyle diyordu bana: "Taşınıyor musunuz Zeze?" "Ah ne iyi, ne güzel, ne talih bu." Şaşırmayan tek kişi Biri Queen'i oldu. "O sokağa taşınmanız buraya yakın olduğu için bir talih. Ama sana sözünü ettiğim hikaye ne olacak?" "Ne zaman?" "Yarın saat 8'de Bangu gazinosunun kapısında. Fabrika sahibinin bir kamyon oyuncak ısmarladığını söylediler. Gelecek misin?" "Evet, Louis'i de getireceğim. Sence bu işten bana da bir şey düşer mi?" "Elbette, sümüklünün tekisin. Kendini koca adam mı sandın?" Yanıma yaklaştı ve o zaman daha küçük olduğumu fark ettim. Sandığımdan da küçük. "Peki ya aksi bir şey olursa? Ama şimdi biraz işim var, kalamayacağım. Yarın orada buluşuruz." Eve döndüm ve Gloria'nın çevresine dönmeye koyuldum. "Ne var küçük?" dedi. "Sen bizi oraya kadar götürebilirsin. Kentten ağzına kadar oyuncak dolu bir kamyon gelecek." "Dinle Zeze, yığınla işim var. Ütü yapmam, taşınma hazırlıkları için Cendire'ye yardım etmem gerek. Mutfağa da göz kulak olmalıyım. Ateşin üzerine ama Sürüyle Reolenko askeri okulu öğrencisi de gelecek." Rudy dediği ve fotoğraflarını bir defterin yaprakları arasında biriktirdiği Rudolf Valentino'ya düşkünlüğünden başka askeri okul öğrencilerine bayılıyordu. "Sen hiç sabahın 8'inde askeri okul öğrencisi gördün mü? Beni aptal mı sanıyorsun yumurcak? Hadi bakalım git de oyna." Ama hiçbir yere gitmedim. "Biliyor musun Godia?" diye direttim üstelik. "Kendim için pek istemiyorum ama Louis'e söz verdim götürme konusunda. Daha çok küçük. Onun yaşında çocuklar da Noel'den başka şey düşünmez. Zeze, gelmeyeceğimi söyledim sana. Bütün bunlar masal. Asıl gitmek isteyen sensin. Oysa Noel armağanı almak için hayatta bol bol zamanın olacak. Ya ölürsem? Bu yıl Noel armağanı almadan ölmüş olurum." "O kadar çabuk ölmezsin dostum. Edmund odaydan ya da Bay Benedito'dan iki kat fazla yaşayacaksın. Artık yeter, git oyna." Yine de bir yere gitmedim. Her an bana toslamasına yol açacak biçimde durdum. Çamaşırlıktan su almaya gidiyordu. Ben de kapının eşine oturmuş ona bakıyordum. Sonunda dayanamadı. "Yeter Zeze, sana hayır dedim. Hayır, Tanrı aşkına sabrımı taşırma. Git de oyna." Ve ben bir yere gitmedim. Yani gitmemeyi tercih ettim. Çünkü istemediğim halde beni yakaladı, kapının dışına taşıdı ve bahçeye bıraktı. Sonra eve girdi, mutfak kapısıyla oturma odasının kapısını kapadı. Yine de pes etmedim. Sırasıyla önünden geçmesi gereken bütün pencerelerin yanına oturdum. Çünkü şimdi evi temizlemeye ve yatakları yapmaya başlamıştı. Nereye dönsek karşısına ben çıkıyordum. O da pencereyi kapadı. Sonunda beni hiç görmemek için evin her yanını kapadı. "Pis şeytan, çipil, kırmızı göz. Hiçbir zaman bir askeri okul öğrencisiyle evlenmeyeceksin. Oh olsun, postallarını boyayacağın meteliksiz erin tekiyle evleneceksin işte. Oh, canıma değsin." diye bağırdım. Ama gerçekten boşuna çene yorduğumu görünce canımdan bezip oradan ayrıldım ve yine sokağın dünyasına daldım. O sırada kendi kendine bir şeyle oynayan Nardino'yu keşfettim. Diz çökmüştü, büyük bir dikkatle yere bakıyordu. Yanına yaklaştım. kibrit kutusundan küçük bir araba yapmış ve sürücü yerine bir donuzlan böceği koşmuştu. Hiç bu kadar büyüğünü görmemiştim. Vay canına dedim. Kocaman değil mi? Değiş tokuş eder misin? Neyle? Resim istersen. Kaç tane? İki. Pışık böyle bir böceğe iki resim ha? Edmund'a dayımın evinin arkası bunun gibi böceklerle dolu. Üç resme değişirim. Üç resim veririm ama seçemezsin. Öyleyse olmaz. Hiç değilse ikisini seçmeliyim. Kabul. Ben de iki tane olan Laura La Planta'nın resmini verdim ona. Hood Gibson'ın resmiyle Patsy Ruth Miller'inkini de o seçti. Böceği aldım, cebime attım. Oradan uzaklaştım. Çabuk, Louis. Gloria ekmek almaya gitti. Cendera da salıncaklı koltukta okuyor. İyice eğilip bükülüp kendimizi gizleyerek koridordan çıktık ve onun tuvalete gitmesine yardım ettim. İyi yap. Gündüz sokakta aynı işi yapmak yasak. Sonra çamaşırlıkta yüzünü yıkadım, kendi yüzümü de yıkadım ve odaya döndük. Gürültü etmeden onu giydirdim. Minik papuçlarını ayaklarına geçirdim. Ne rezaletti şu çorap sorunu. İşleri karıştırmaktan başka şeye yaramıyordu. Minik mavi giysisini ilikledim ve tarağı elime aldım. Ama saçları yatmak bilmiyordu. Bir şey bulmam gerekliydi. Hiçbir yerde de böyle bir çare görünmüyordu. Ne zeytinyağı ne briyantin vardı. Mutfağa gittim ve parmaklarımın ucunda biraz domuz yağıyla geri döndüm. Bunu avcuma yayıp kokladım. Kötü kokmuyor dedim. Sonra Louis'in saçlarını bu yağa bulayıp taradım. Şimdi saçları gerçekten iyi olmuştu. Bütün o güzel perçemleriyle omuzlarında bir kuzu taşıyan Azizciğine benzemişti. Yerinden kıpırdama. Şimdi de ben giyineceğim dedim. Pantolonumu ve beyaz gömleğimi giyerken kardeşime bakıyordum. Ne kadar güzeldi. Bangu'da ondan güzel biri daha yoktu. Gelecek yıl okula gidinceye kadar dayanması gereken lastik papuçlarımı giydim. Louis'e bakmayı sürdürdüm. Bu güzellik ve şıklıkla biraz daha büyük durumdaki küçük İsa sanılabilirdi. Yığınla armağan alacaktı, kuşkum yoktu bundan. Onu gördüklerinde ansızın ürperdim. Gloria eve dönmüştü. Ekmeği masanın üstüne koyuyordu. Kağıt evde ekmek bulunduğu günlerin o tatlı hışırtısını çıkarıyordu. El ele tutuşarak dışarı çıktık ve önünde dikildik. Çok şeker oldu değil mi Godia? Onu ben giydirdim. Kızacak yerde kapıya yaslandı ve havalara baktı. Başını eğdiğinde gözleri yaşlarla doluydu. Sen de çok şekersin. Ah Zeze. Diz çöktü ve başımı göğsünde sıktı. Tanrım neden hayat bazıları için bu kadar zor? Kendini tuttu sonra üstümüzü başımızı biraz düzeltti. Sizinle gelemeyeceğimi söyledim. Gerçekten gelemem Zeze. Yapacak çok işim var. Ben şimdi işlerimi düşünürken birlikte bir kahve içeriz. Bunun dışında istesem de hazırlanacak zaman bulamam. Maşrapalarımıza kahve doldurdu, ekmeği kesti. Bize hüzünle bakmaya devam ediyordu. İçi geçmiş birkaç kötü oyuncak için bunca çaba dedi. Elbette ki yaşayan bütün yoksullara çok güzel şeyler de veremezler. Bir süre sustu ve devam etti. Bir şeyler elde etmek için belki de tek fırsat bu. Gitmenize engel olmayacağım. Ama tanrım o kadar küçüksünüz ki. Ona çok dikkat edeceğim dedim. Hiç elini bırakmayacağım Godia. Rio Sao Paulo yolunu geçmek zorunda da değiliz. Her şeye karşın tehlikeli. Hayır, inan ki değil. Hem sonra bende yön bulma yeteneği var. Üzüntüsü olduğu halde güldü. Bunu sana kim öğretti? Edmund'a dayı, Luciano'da da yön bulma yeteneği var dedi. Benden küçük olan Luciano'da varsa bende de var demektir. Cendire'ye sözünü edeceğim. Boşuna zaman kaybı bu. İzin verecektir. Cendire zamanını nasıl olsa roman okumak ve sevgililerini düşünmekle geçiriyor. Onun için bir şey fark etmez. Bakın ne yapacağız şimdi? Kahvemizi bitireceğiz. Kapıya çıkacağız. Tanıdığımız ve o yana giden biri geçerse sizi de götürmesini rica edeceğim. Bir an önce gitmek için ekmek yemek istemedim. Kapıya yürüdük. Zamandan başka geçen yoktu. Ama sonunda biri geçti. Postacı Bay Payıkakso karşıdan geliyordu. Gloria günaydın dedi ve kasketini çıkardı. Bizim kucular önemi yok. Tam tersine çok önemliydi. Öyle üzgündüm ki hiç o kadar büyük bir hayal kırıklığına uğramamıştım. O an ölmeyi istedim. Gidip şuraya oturalım. Biraz dinlenmemiz gerekiyor dedim. Susadım Zeze. Bay Rosenberg'in önden geçerken bir bardak su isteriz. İkimize de yeter. Ancak o zaman durumun bütün acılığını kavradı. Bir şey söylemedi. Ağzını büzüp gözlerinde uçsuz bucaksız bir anlamla bana baktı. Önemi yok Louis dedim. Küçük adım Ayşan'ı biliyorsun ya, Totoka'dan sopasını değiştirmesini isteyeceğim ve onu sana Noel Baba'nın armağanı olarak vereceğim. Ama o hıçkırıklara boğuldu. Hayır, yapma bunu, diye bağırdım. Sen bir kralsın. Babam kral adı olduğu için sana Louis adını verdiğini söyledi. Bir kral da sokakta herkesin önünde ağlayamaz, biliyor musun? Başını göğsüme yasladım ve kıvırcık saçlarını okşadım. Büyüdüğümde Bay Manuel Valadares'in otomobili gibi bir otomobil alacağım. Onu tanıyor musun? Portekizli hani. Mangaratiba'ya günaydın dediğimiz gün garda önümüzden geçen. İşte onunki gibi kocaman bir otomobil alacağım. İçi armağan dolu olacak. Yalnızca senin için. Ama ağlama. Bir kral ağlamaz. Sözcükler sanki göğsümden sınırsız bir umutsuzlukla çıkıp patlıyordu. Yemin ederim ki alacağım o otomobili. Gerekirse adam öldüreceğim. Çalacağım. İçimde konuşan küçük kuşum değildi. Yüreğim olmalıydı bu. Evet, yapacaktım bunu. Küçük İsa beni neden sevmiyordu? O ki doğduğu ahırda bulunan öküzü ve eşeği bile sevmişti. Ama beni? Hayır. Belki de şeytanın vaftiz çocuğu olduğum için benden öç alıyordu. Ama Louis hak etmişti bunu. Çünkü o bir melekti. Gökyüzünün melekleri ondan daha tatlı olamazlardı. Ve gözyaşlarım acınacak bir biçimde akmaya başladı. Zeze, ağlıyorsun. Geçer. Nasılsa ben senin gibi bir kral değilim. İşte yaramazın tekiyim. Çok kötü bir çocuğum. Evet, çok kötü bir çocuk. Başka bir şey değil. Totoka, yeni eve uğradın mı? Hayır, ya sen? Fırsat buldukça gidiyorum. Mingunha'nın iyi olup olmadığını öğrenmek için. Güldü ve Ayşe'nin yeni gövdesi olması gereken sopayı yontmayı sürdürdü. Mingunho da neyin nesi? Benim şeker portakalı fidanım. Ona çok uygun bir at bulmuşsun. Kendine böyle işler bulmakta üstüne yoktur. İyi mi bakalım? Hiç büyümemiş. Vaktini ona bakmakla geçirirsen büyümez bu gidişle. Bu haliyle hoşuna gidiyor mu? Onu böyle mi istiyordun? Evet. Totoka, sen nasıl oluyor da her şeyi yapabiliyorsun? Bunu söyler misin? Kuş kafesi yapıyorsun. Kümes, arı kovanı, çiğit, tahta perde. Bunları hep beceriyorsun. Çünkü herkes kelebek boyun bağlı bir şair olmak için doğmadı. Ama istersen sen de öğrenebilirsin. Hayır, sanmıyorum. İnsanda böyle şeylere doğuştan yatkınlık olmalı. Bir an durdu ve Edmundo dayının bu yeni buluşu karşısında yarı öfkeyle, yarı güler yüzle baktı. Dinina mutfaktaydı. Bayat ekmekleri şaraba batırıp yağda kızartmaya gelmişti. Noel gecesinin tek yemeğiydi bu. Bak dedim Totoka'ya. Bu kadarını bile bulamayanlar var. Şarabın ve yarın öğle yemeğinde yapılacak salata için meyvelerin parasını Edmundo dayı verdi. Totoka elindeki işi karşılıksız yapıyordu. Çünkü Bangu gazinosu hikayesini öğrenmişti. Hiç değilse Louis'in bir oyuncağı olacaktı. Eski, yıpranmış bir şeydi ama yine de çok güzeldi ve ben onu çok seviyordum. Totoka dedim. Evet, Noel'de bize hiç ama hiçbir yerden armağan gelmeyecek mi sence? Sanmıyorum, gelmez. Ciddi konuş. Ben herkesin söylediği kadar kötü ve sersem miyim? Kötü değilsin ama içine şeytan girmiş senin. Noel günü geldiğinde şu şeytandan kurtulmayı çok isterdim. Ölmeden önce hayatımda hiç değilse bir kez küçük şeytanın yerine küçük insanın benim için doğmasını isterdim doğrusu. Belki gelecek yıl olur. Neden benim gibi yapmayı öğrenmiyorsun? Sen ne yapıyorsun ki? Kimseden hiçbir şey beklemiyorum. Böylece hayal kırıklığına da uğramamış oluyorum. Hem küçük İsa herkesin söylediği, papazın ve din dersi kitaplarının anlattığı kadar iyi değil. Sustu. Düşündüklerinin gerisini söyleyip söylememekte kararsızca bekledi. Evet, nasıl küçük İsa? Diye üsteledim. Bak, diyelim ki sen çok yaramazlık yaptın. Hiçbir şey hak etmedin. Ya Louis ne yaptı? O bir melek. Ya Gloria? O da. Ya ben? Bak, sen ara sıra Sen benim bazı eşyalarımı yürütüyorsun ama yine de çok iyisin. Ya Lala? Çok kötü dövüyor ama o da iyidir. Bir gün kelebek boyun bağımı dikecek. Ya Candira? Candira şöyle böyle ama kötü değil. Ya annem? Annem çok iyi. Beni dövmenin onu çok üzdüğünü biliyorum. Hiçbir zaman bütün gücüyle vurmuyor. Ya babam? Bak onu bilemem. Hiç talihi yok. Bana benziyor olmalı. Ailenin kötü kişisi. Görüyorsun ya, ailede herkes genellikle iyi. Öyleyse neden küçük İsa bize yakınlık göstermiyor? Doktor Fallheber'ın evine gidersen masanın bir sürü şeylerle tepeleme dolu olduğunu görürsün. Villas Boas'larda da öyle. Doktor Adalokta Luz'dan hiç söz etmeyelim. İlk kez Totoka'nın ağlamak üzere olduğunu gördüm. Bu nedenle küçük İsa'nın yalnızca iş olsun diye yoksul doğmak istediğini düşünüyorum. Sonra da yalnızca zenginlerin zahmete değdiğini görmüştü. Neyse, bırakalım bunları. Belki söylediklerim çok günah. Gerçekten çok yılgındı. Konuşmak ve yontmakta olduğu sopadan başını kaldırmak bile istemedi. Geceyim olarak sizler için Simyacı kitabını da seslendirdik. Dilerseniz bu listeye Simyacı kitap seslendirmesi adıyla arayarak ulaşabilir ve hemen dinlemeye başlayabilirsiniz.